Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Bari Luis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha. Ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın aşağıdan bir. Periskop izleyicileri 3 noktaya dokunarak yayını paylaşın. Onun yanındaki o tuşu göreceksiniz. Zaten yerinde biliyorsunuz 3 aşağı 5 yukarı. Ondan sonra diğer dostlar da gelsin. Hep beraber oturup konuşalım. Çünkü bugün evrensel bir konuyu konuşacağız. Daha doğrusu konunun evrensel olduğu konusunda hepimizin hemfikir olup olmadığından çok emin değilim. O yüzden bugün konuşulmasını istedim. Doğrusunu isterseniz. Hikayenin bizimle alakalı bölümünü zaten baştan aşağı hepimiz biliyoruz. Bugün bir yazıya da yer vereceğim yayında. Sevgili Çiğdem'in yazısına, Çiğdem Toker'in yazısına. Dün sabah burada konuşmuştuk. Hatta yayın sırasında biz yayına devam ederken bir iki izleyicimiz de yazmıştı. Halk TV'de yayının o bölümünü alarak kullanmış. Şu meşhur IMF'ye 5 milyar dolar borç verdik hikayesi. Çiğdem aynı dönemde muhabirlik yaptığım, bundan da gurur duyduğum bir arkadaşım. Arşivi açarak arşivin içinden o işin detayını anlatmış. O detayı da paylaşacağım sizinle ama çok daha önemlisi şu, bir siyasi çapsızlığın aslında ne kadar evrensel bir şey olduğunu bugün konuşacağız. Nedir siyasi çapsızlık dediğimiz hikaye ve bizimle alakası ne? Yani bu sadece başlayıp bir eleştiri halinde getirmek, eleştirinin üzerinden konuşarak yayını çoğaltmak falan filan değil. Gerçekten bu bir kader midir sorusunun cevabını bulabilmek. Çünkü siyasi çapsızlığı besleyen aslında bu çapsızlığa yol veren, siyasete oy veren insanlar. Yani eğer o insanlar yol vermezlerse bu çapsızlığın yaşayabilmesi mümkün değil. Kasım ayının başında Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimi var. Ve biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump hani siyasetçiliğini bir kenara koydum. İnsanlığı açısından da gelişinde sadece söylüyor. İşte o Meksika sınırına duvar öreceğim, bunlar gelmesinler, atalım tutalım falan hikayeleriyle. Irkçının dibi olan bir insan olduğunu hiç saklamadı. Hatta Amerika'da redneck denilen o kitleden de oyu böyle toparladı. Ardından yaşanan olayları, bunca senenin sonunda işte Amerika'nın içinde yaşadığı gerilimleri, o George Floyd'un ölümünden sonra ayaklanmaları, insanların isyanını, sokaktaki polis sertliğini, orada yaşanan hikayeleri falan hepsini biliyorsunuz. Ama dün akşam katıldı, yani bizde dün akşam katıldı, kendisi için gün içinde program ama bir radyo programında öyle bir cümle etti ki, "Heh," dedim, "işte bu ya, bu." Ben saatlerce anlatsam ya da biri günlerce yazsa bu kadar etkili olamaz. Çünkü burada söylenen şey, asıl bize mana veren şey tam da bu cümle. Tamamen şu cümleyi kullandı Donald Trump. Eğer seçimi ben kaybedersem dedi. Hani ben düşünün seçimi kaybedeceğim. Mümkün mü böyle bir şey? Ama olur da kaybedersem Çin Amerika'yı istila edecek. Hatta Amerikalılar Çince konuşmaya başlayacak. Şimdi işin hani pandemi koşulları boyutunu, insanların eve sıkışmışlıklarını, hayatlarının kısıtlanmasını falan bunların hepsini bir kenara koyun. Gerçekten hepsini bir kenara bırakın, dursun onlar orada. Ama böyle bir şey söyleyebileceğini bir siyasetçinin düşünebilmek mesela Amerikan halkı için normal bir şey miydi? Bundan önceki başkanları düşünün. Hepsinin eleştirilecek çok yönü vardır eminim. Bizler özellikle hani Amerika'nın üzerinde hak iddia ettiği, zaman zaman iç işlerine, siyasetine doğrudan müdahale ettiği ülkelerde bizim söyleyeceğimiz çok daha fazla şey var. Bir sürü Amerikan beslemesinin yaşadığı bir ülkede anlatacağımız çok şey var. Ama burada söylediğim hikaye bu değil anlatmaya çalıştığım şey. Yani geçmişten bugüne baba oğul Bush'ları da katarak, Bill Clinton'ı da katarak, Obama'yı da katarak, o yakın tarih içinde hatırlayabileceğimiz hani 3 aşağı 5 yukarı bu kuşakların bizlerin hatırladığı daha başka başkanlar da var elbette ama hani Reagan'ı, Carter'ı bu insanlardan da bahsetmek mümkün ama onları bir kenara bırakın. Sadece hatırladığınız, hatırlanacak şu kadar basit düzlemde hatırlanacak sadece 4 başkanı düşünün. Amerikan halkı için çok sıradan bir cümle olmasa gerek. Sıradan Amerikalılar için bile. Sıradan Amerikalılar sözünü bilinçli olarak kullanıyorum. Bile de altı çizilerek kullanılmış bir kelimedir. Çünkü genelde ortalama Amerikan vatandaşı için bütün dünyada ön yargı olarak değil, gerçekten sokağa baktığınızda da gördüğünüz şey şudur. Amerikan halkının ortalaması Amerika dışında hiçbir şeyle ilgilenmez. Gerçekten ilgilenmez. Yani Amerika dışında bir dünya olup olmadığıyla da çok ilgilenmez. Ne zaman sadece tatile gidecekse, orada başka bir işi varsa falan, en fazla bu olur. Ama onun dışında gerçekten bir ilgi alanı değildir. Onun yaşamında bir şey ifade etmez. Oysa bugün dünyanın pandemi koşullarında hani o hep bize dayatılan küresel köy, artık ufacık bir yeriz ya, hap kadarız, oradan tıklasan buradan çıtlıyor falan filan denilen dünyada aslında küresel iletişimin çok daha yoğunlaştığı bir dönemde bu sözü edebilmek, Amerikan halkının zekasını hani aşağılamak için otursanız kuramayacağınız bir cümle anlamına geliyor. Amerikalılar Çince konuşmaya başlayacak. Çünkü Amerika'yı Çinliler istila edecek. Üstelik bunu bir radyo programında söylüyor. Geçmişte uzaylıların Amerika'yı istila ettiğini söyleyerek halkta bir dalgalanma yaratan ve bunu edebi bir takım metinlerle, edebi bir takım, tiyatral bir takım girişimlerle destekleyen Orson Welles'in ruhuna rahmet olsun. Ama bu öyle bir şey de değil. Bu doğrudan insanların zekasını ittirmek, zekasının bir şeye cacık olmayacağını, hiçbir şeye yaramayacağını söylemek. Ve bu sadece Amerika Birleşik Devletleri ile sınırlı değil. Üstelik karşısındaki diğer aday Joe Biden, dün başkan yardımcısı olarak bir siyahi kadını da gösterdi. Resmen ismi de belirledikten sonra artık bunun kullanılması savaşta kılıçların çekilmediğini, beyinlerin söküldüğünü gösteriyor. Bütün dünyada çapsız siyasetin yaygınlaşmasının temel gerekçesi. Nereye bakarsanız bakın, gözünüzü Amerika Birleşik Devletleri'ne çevirmek zorunda değilsiniz. Belarus'a bakın, yaşananları görün. Lukashenko'nun 26 yıllık iktidarını sahtekarlıkla, hileyle, yalanla, dolanla sürdürdüğünü bütün dünya biliyor. Bütün dünya biliyor, Belarus halkı da biliyor. Ama seçim sonuçları açıklandığında muhalefetin bu kadar güçlü olduğu bir seçim düzleminde %90'a yakın oyun kendisine çıktığı gerçeğini diyorum, çünkü böyle bir oy sonucu var. İnsanları çıkartıp gösterebileceğiniz yazılı bir metin var. Çıkartıp gösterebiliyorsunuz. Diyorsunuz ki insanlara, evet kardeşim bu işte, bak bu %90'lık bir çoğunlukla beni seçtiler yine. Bunun benzerini biz yaşadık. 1982 Anayasası'nın oylamasında evet diyenlerle hayır diyenler arasındaki farka ne kadar benziyor fark ettiniz mi? Çok yakın. Yani hatta biz daha da ileri gitmişiz 12 Eylül'ün faşist düzlemi içinde. Çok az kaldı. Yani önümüzdeki ay bugün bir darbenin Türkiye'nin üzerinden silindir gibi geçen, Türkiye'nin bütün birikimlerini yerle gök arasında yok eden, üstelik bunu Atatürkçülük kisvesi adı altında yapan ve daha önemlisi heykellerini dikerek Atatürk'ü sevdireceğini zannederek tam tersine bir gelişimle Yeşil Kuşak Projesi olarak adlandırılan bugünün siyasal İslamcı düşüncesinin yeşermesine de yol açan sıfırdan sonuna kadar bir Amerikan projesinin yıl dönümü. Ne kadar benziyor görüyor musunuz? %92'lik bir oy oranıyla insanlar diyorlar ki evet ya, ben bunu istiyorum. Bunu mu istiyorsun? O zaman neden üzerinden 40 yıl geçtikten sonra bugün herkes o anayasanın, orada oluşturulan anayasanın, Profesör Orhan Aldıkaçlı başkanlığında oluşturulan yerden göğe kadar faşist bir anayasanın, hak yoktur, ödev vardır, yurttaşlar ödevlerine uymak zorundadır, devlet de istediği zaman, hani kocamdır döver de sever de denildiği gibi, istediği zaman çoğunlukla döver, arada bir de sevmeye niyetlenebilir anlamını taşıyan bir anayasanın 40. yıl dönümü olacak 2 yıl sonra. Neden böyle bir şey yaşıyoruz? Lukashenko'da gördüğünüz aynı şey bugün Türkiye'de yaşadığımız benzer bir sistemi de çağrıştırıyor bize. Tek adamlığın, aslında tek adamlığı isteyen insana bile yaramayacağını görüyoruz. Bakın günlerdir biz İYİ Parti Türkiye'de iktidar düzlemine eklemlenir mi, eklemlenmez mi tartışması yapıyoruz. Açıkça adını söyleyelim. Türkiye'de kendini tırnak içinde muhalif hissedenlerin pek çoğu bir tedirginlik yaşadılar bununla ilgili olarak. Dün burada konuştuğumuz Hakan Bayrakçı'nın hani evde hazırlayıp çıkarttığından adım kadar emin olduğum anketini düşünün mesela. Ya evet ya, bak bunları birleştirdiğin zaman tesadüf %51 oluyor denilen anketiyle birlikte. Herkesin içinde bir tedirginlik oluştu. Ya gerçekten olabilir mi acaba? Böyle bir şey, hani bu iktidarın devamı. Oysa demokrasi dediğimiz böyle bir şey değil ki. Demokraside iktidarlar gelir ve gider. Çünkü halkın tercihleri değişir. Çünkü yaşam değişir. Çağ farklılaşır ve o hani daha önce Osmanlı'dan bize kalan anlayışla, Tanzimat'tan bize kalan anlayışla, ezmanın tegayyürü denilen, zamanın başkalaşmasından, devrin değişmesinden söz eden anlayışla birlikte halkın tercihleri de değişir. Yani halk başka şeyler ister. Mesela özgürlüğü üzerindeki kısıtlamalar artık daha belirgin hale gelebilir. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bu sözleri kuşkusuz hepinizin kafasında bir şeyler çağrıştırdı. Mesela benim aklıma ilk gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ortaya çıkartılan ve AKP'nin önemli isimlerinden bir tanesi olan eski Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden çıkıp bakanlığa kadar yükselen, ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına getirilen Mehmet Özasekin'in sözleri. Yani eğer Mansur Yavaş seçecek olursanız su faturalarınızı PKK'lılar getirecek. Bakın üzerinden ne kadar zaman geçti. Ben doğma büyüme Ankaralıyım. Hiç öyle bir şey olmadı. Aynı adam, hep de söylüyorum ya, hep aynı insan getiriyor bizim su faturalarını. Hep, hiç değişmiyor mesela. Ve eğer o insanın görüşünde, düşüncesinde bir farklılık olmadıysa, bir sabah kalkıp dur lan ben PKK'lı olayım falan demediyse eğer, o zaman hayatta bir değişim o anlamıyla yok. Ama burada Donald Trump'ın söylediği sözün bir önemi var. Bu evrensel bir siyasi çapsızlığın aslında oy verenin davranışını etkilemesi için kullanılan düzlemi. Nasıl bir şeyden bahsediyoruz? Türkiye ile Yunanistan arasında bir gerilim var. Aslında bu gerilimin taraf ülkeleri zaman zaman değişiyor. Biz değişmiyoruz. Biz sabitiz. Bizim yanımızda duran insanlar, ülkeler çok fazla değişmiyor. Üç aşağı beş yukarı aynı. Hatta onların çoğu sessiz kalmayı da tercih ediyorlar. Yani bir şey anlatmıyorlar aslında. Ama karşı tarafta işte zaman zaman Mısır giriyor, Fransa giriyor. Zaman zaman İngiltere bir boy gösteriyor, çıkıyor falan. Ama değişmeyen şey şu. Yunanistan'da Başbakan Kyriakos Mitsotakis aslında kendiyle ilgili bir sıkıntıyı tıpkı bizim burada 20 gün kadar önce konuştuğumuz. Hani bir sabah size demiştim ya, sabah kalkıp ulan Allah Allah Kardak Kayalıkları'nın asker mi çıkmış diyebilirsiniz. Sakın şaşırmayın diye. Şu anda o düzlemi Mitsotakis de kullanıyor. Çok net. Çünkü burada anlatılan şey iktidar destekçiliği, iktidar karşıtlığı falan, hepsini bırakın bunların. Hiçbirinin bir önemi yok. Hem de yerden göğe kadar önemsiz bunlar. Ama özellikle kendi ülkesinin hani pandemi koşulları içinde Yunanistan halkının karnını nasıl doyuracağını düşündüğünüz zaman hepinizin aklına gelen şey Yunanistan'ın en büyük gelir kaynakları nelerdir dediğinizde hepimizin gitmeseniz de görmeseniz de hemen tahmin edebileceğiniz bir şey var. Turizm gelirleri. Pandemi koşulları içinde Yunan halkı özellikle adalara yapılan turizmde Türkiye'yi kaybetti. Doğru mu? Ve bu çok ciddi bir gelir kaybını da gösteriyor. Zamanında Avrupa Birliği'nin kaynaklarını sonuna kadar, dibine kadar sömürürcesine kullanan Yunanistan hükümetleri bugün artık bu kaynaklara da başvuramayacak durumda. Çünkü bütün dünya ilk kez eşit koşullarda. Herkes sıkıntıda. Dünyanın en büyük, en gelişmiş ülkeleri dediğiniz Almanya'sı, Fransa'sı hepsi aynı şeyi yaşıyor zaten. Kaynak kıtlığı var. Dolayısıyla siz Avrupa Birliği'ne başvursanız bile, yandım Allah deyip para isteseniz bile onların sizin için ayıracağı kaynak geçmişte bütün şımarıklığınızı tolere ederek davranacakları gibi değil artık. Yani 3 aşağı 5 yukarı birkaç kuruş sallayacaklardır size. Ondan sonra da çok bir şey değişmeyecektir yaşantınızda. E o zaman Mitsotakis için de bir düşman lazım. Bu düşman değişmeyen bir düşman olmalı. Yani Kurtuluş Savaşı'ndan beri son haliyle değişmeyen, Kıbrıs'ta 1974 Barış Harekatı'yla daha da belirginleşen bir düşman tablosu olmalı. Kafasını çevirdiğinde gördüğü ilk ülke elbette Türkiye olacak. Burada kıta sahanlığı konusunun nasıl anlaşılacağına ilişkin dünya çapında pek çok sözleşmeden bahsediliyor. Bahsediliyor diyorum çünkü bu benim uzmanlık alanım değil. Ben de sizler gibi okuyarak anlamaya çalışıyorum. Bir şeyler görmeye, bir şeyler anlamaya, anlatmaya çalışıyorum böyle konularda, bilmediğim konularda. Ama pek çok uzmanın söylediği şey şu. Kıta sahanlığı tanımı ülkelerin karasal bütünlükleri dışında bir ülkenin nasıl tanımlandığıyla da alakalı. Yani eğer siz bir ada devleti olarak tanımlanıyorsanız size bağlı adalar da kıta sahanlığı konusunu etkileyebiliyor. Yani Yunanistan eğer bir ada devleti olsa ve kendisine bağlı başka adalar olsa etrafında tanımlayacağı kıta sahanlığı için yakınında ve kendisine bağlı olan adalar da dahil olabilir. Ama hepimizin bildiği gibi Yunanistan bir ada devleti değil, değil mi? Bir yerden bağlı o da. Yani yarım ada olarak bahsediliyor. Onlar da aynı şekilde tanımlanıyor. O zaman kıta sahanlığı konusunda bizim burnumuzun dibinde dünden beri haberlerde çok görüyorsunuz. Türkiye'nin gemileri, savaş gemileri Kaş'tar demirlemiş durumda, Kaş açıklarında Yunan savaş gemileri de Meis'te karşı karşıya duruyorlar böyle. Oysa dünya defalarca bu gerilimi yaşadı. Bu gerilimden kimseye bir fayda çıkmayacağını herkes biliyor. Ama bütün siyasetçiler bunu dibine kadar kullanıyorlar. Çünkü siyasi çapsızlık tam da bunu gerektiriyor. Yani sizin için bir yerden ister tutun Çin'in Amerika'ya istilası gerekçe olsun, isterseniz Belarus'ta yaşandığı gibi ben özgürlükçü bir adamım kardeşim, bak halk da bana %90 oranında oy vermiş, bunlar da beni istemiyor diye ağlayın, bağırın, hiçbir şey değişmiyor. Siyasi çapsızlık aynı gerekçeyi gösteriyor. Serdar Bey'in söylediği gibi Türkiye'de bir böyle bir devlet, yani bir yarımada üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkeden bahsediyoruz. Ama bu kıta sahanlığını tanımladığınız zaman uluslararası sözleşmeler, demin yarım kalmıştı zaten o hikaye, pek çok sözleşmede bu adaların kıta sahanlığına dahil olup olmayacağı tanımlanmış durumda. Dün birçok uzmanın yazdığı yazıları, katıldığı programları, internet üzerinden yaptığı yayınları izledim. Hepsi aynı şeyi anlatıyor. Ya bu tanım doğru değil. Üstelik bu tanımın doğru olmadığını mutlaka ama mutlaka Yunan Başbakanı da biliyor. %100 bilmeme imkanı yok. O zaman niye kullanıyor bunu? Ha işte tam burada dün sabah yayında konuştuğumuz şu IMF'ye borç verme hikayesi geliyor gündeme. Ya yalan olduğu %100 bilinen, üstelik %100 bilinmenin ötesinde defalarca konuşulmuş bir konu. IMF'ye 5 milyar dolar borç verdik yalanı, altını çizerek söylüyorum. Bu yalan. Dün sabah size anlattım. Neden gündeme getirilir? Bu sabah sevgili Çiğdem Toker Sözcü'deki köşesinde bu konuyu enine boyuna irdeleyen bir yazı yazmış. Üstelik dedim yani ben onunla birlikte muhabirlik yaptım ve bunu gururla söylüyorum. İşin detayını anlatarak son derece önemli açılımlar vermenin yanı sıra benim bilmediğim bir gerçeği de açıklamış. Dün sabah burada konuşulurken bir cümle eksik kaldı yayının içinde. Yayında başladı, sonradan izledim ama orası gerçekten yarım kalmış, benim hatam tamamen. Burada aslında danışılacak kişi deyip yarım bırakmışım cümleyi. O danışılacak kişi kim? Ali Babacan. Bugün siyaseten AKP liderinin karşısında olan, AKP Genel Başkanı'nın karşısında olan Ali Babacan, ekonominin direksiyonundayken yaşanmış bir gelişme bu. Ve Çiğdem haklı olarak benim sorumun daha devamını çok daha ayrıntılı, çok daha güzel bir şekilde açıklamış. Çünkü haberim yok ama aslında Ali Babacan'a sorulmuş bu. Ali Babacan'a sorulmuş ve Ali Babacan benim anlattığım, hani size pazartesiden beri söylüyorum ya, yalan kardeşim, böyle bir şey yok. Defalarca bu yayında 3 yıldır konuştuk bunu. Defalarca söyledik, kimse anlamıyor, dinlemiyor diye. Ali Babacan'a sorulmuş. Televizyon ekranında sorulmadı bakın. Bu soru Ali Babacan'a yöneltilmeli. Hani televizyon programlarına çıkartıyorlar ya Ali Babacan'ı. Tam da bunu sormalılar. Ali Bey, bu işin aslı astarı nedir diye. Bakın Çiğdem bugün... O hani dün sabah size anlatmaya çalıştığım IMF'nin oluşturmaya niyetlendiği ihtiyati bir kaynak var ya, olası durumda dünyanın yaşayacağı bir krizde IMF üyesi ülkelerin kullanması için oluşturulacak bir destek kaynağı paketi. Onun tam boyutunu ben 500 milyar dolar civarında, hafızam beni yanıltıyor zaman zaman, 456 milyar dolarmış o kaynağın büyüklüğü. Onun oluşumu sırasında... Bunun bir borç olmadığını, bir taahhüt olduğunu anlatıyor ama benim hiç bilmediğim, gerçekten hatırlamadığım bir gerçeğe burada değiniyor. Çünkü bu soru bir milletvekili tarafından, Sezgin Tanrıkulu tarafından cevaplanması istemiyle Ali Babacan'a bir soru önergesi olarak iletilmiş. 2012 yılında bu yaşandıktan sonra 2014'ün sonunda, 2015'te özür diliyorum, Sezgin Tanrıkulu bir soru önergesi yönetmiş Ali Babacan'a. Demiş ki bu konuda gelişme var mı ya? Yani böyle bir taahhütte bulunmuştuk biz. Herkes biliyor çünkü bu taahhütü. Böyle bir taahhütte bulunmuştuk. Ne oldu bu hikaye? Ali Babacan verdiği yanıtta diyor ki evet, IMF kendi kaynağını artırmak üzere böyle bir taahhüt fonu oluşturmaya niyetlendi. Biz de 5 milyar dolar taahhütte bulunduk ve hazine müsteşarlığı bu konuda şu metni hazırladı. Bakın dikkat, hazine müsteşarlığı, yani bu para çıkacaksa onayı verecek insanların hazırladığı bir metni sunuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne nereden nereye, işte o zamanlar soru önergesi veriyorsunuz, insan yerine koyup cevaplıyorlar falan. Çok acayip. Hem de çok değil ha. Anlattım 5 sene öncesi. Nereden nereye? Diyor ki G20 üyesi ülkeler, onların öncülüğünde başlatıldı 456 milyar Amerikan doları tutarında taahhütte bulunuldu. Ülkeniz adına Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, lütfen dikkatli dinleyin ve etrafınızda biri burada sorarsa ya da etrafınızda size biri sorarsa böyle bir şey oldu, biz para verdik falan, hadi oradan lan deyip anlatın. Çok basit çünkü. Diyor ki, Merkez Bankası 5 milyar Amerikan doları taahhütte bulundu. Bahse konu taahhütler, IMF'nin esas kaynaklarının olası bir küresel ya da bölgesel kriz. Dün sabah anlatmıştım yani 2008'de yaşanan mortgage krizi, her şeyi tetikleyen o oldu. Çünkü Amerika'da büyük, devasa kuruluşların sapır sapır döküldüğünü gördük biz o dönemde. Hatırlayın, ellerindeki kutularla iş yerlerini boşaltan bir dönemin önemli profesyonelleri, yani 2-0'lı, 3-0'lı kontratlara imza atan, yıllık kontratlara imza atan adamlar bir anda işsiz kaldılar. Fon kaynaklarının olan talebi karşılamakta yetersiz kalması durumunda ülkelerden talep edilecektir. Taahhüde konu kaynağın kısmen ya da tamamen kullanılması durumunda azami geri ödeme vadesi 10 yıl tanımlandı. Yani bunu kullanırlarsa eğer 10 yılda ödenecek. Hatta bunu 15 yıla uzatma hakkı da var. Öte yandan imzalanan bu anlaşma çerçevesinde hangi anlaşma? Ya bir bu kaynak için, oluşturulan kaynak için bir de sözleşme oluşturuluyor. Kaldı ki biz IMF üyesiyiz. Zaten bir takım taahhütlerimiz var. Ayrıca bunu ödeyin denmiyor, ödemek ister misiniz diye soruluyor. Merkez Bankası'nın uygun görüşü alınmak kaydıyla defalarca anlatılıyor bunu. Ülkemizin acil bir ödemeler dengesi ihtiyacı olması durumunda IMF'ye sunulan kaynak Merkez Bankası'na hemen geri dönecek. Sözleşmede bu da var. Babacan aynı açıklamada IMF'nin o 5 milyar doları şu an için istemediğini de anlatıyor hazine kaynaklarıyla birlikte. Yani bu söylediğim hikaye, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın, Türkiye'nin önemli özel kurumlarından bir tanesinin yazdığı yazı kadar meclis tutanaklarına geçmesiyle de anlamlı. Söylenen yalandan, çapsızlıktan bahsediyoruz ya, ya mecliste var bu. Mecliste bunun metni var kardeşim. Söylenen yalan o kadar saçma bir yalan ki, ispatlamak, çürütmek, hani 30 saniye bile sürmeyecek. Bu tutanaklar açık çünkü. Yazılı soru önergesine yazılı bir cevap veriliyor ve diyor ki IMF o 5 milyar doları istemedi. Aradan geçen 6 yıl boyunca bu yönde bir isteğin gelmediğini, dolayısıyla taahhüt olarak çıkacak bu kaynağın da aktarılmadığını biliyoruz. Dün size söylemiştim ya, çünkü bakkal defteri bile tutacak olsanız ya maliye size sorar kardeşim. Bu para ne? Şuradan çıkan para. Yani 5 milyar doları bir kenara koyun, birine yaptığınız 200 liralık bir ödemeyi bile maliye size sorar. Bakkal defteri tutsanız bile. Kaldı ki Merkez Bankası'ndan bahsediyoruz. Merkez Bankası'nın o günden bugüne yaptığı bütün bilançolarda bunlar da açık. Hiçbirinde böyle bir kaynak çıkışı yok. 5 milyar dolar falan vermemişiz biz kimseye. Dün anlattığım gibi Çiğdem'in detaylı olarak bugün özetlediği, anlattığı ve meclis tutanaklarına yapıştırdığı gibi. Yani söylenen yalan o kadar büyük ki meclisin tutanaklarında bile var. E o zaman ne yapacağız? İsmail Yüksel'in söylediği şey. Hani burada dalgasını geçmiştik ya. Geri al, geri al, geri al, al. Canlı yayındayız efendim, nasıl alayım? Al işte, al. Zamanı bük. Bük zamanı. Yap bir şey. Al geri. Alamam. Alamam geri. Bu söylenen söz bir kez söylenmedi üstelik. Ama burada önemli bir sıkıntıya da değiniyor Çiğdem. Hani şu internet üzerinde yasakların, muhtemel yasakların oluşabilmesine zemin hazırlayacak yeni bir yasal düzenleme çabası var ya. Diyor ki, bildiğimiz bir başka şey de, eğer yeni yürürlüğe giren internete sansür yasası sert uygulanırsa, bu masalı, Çiğdem kibar bir insan, benim gibi değil o, masal olarak niteliyor, ben yalan olarak niteliyorum, bu masalı tekzip edecek bütün belgelerin internetten silinmesinin de teorik olarak mümkün olduğudur. Şimdi soru, bence yazın burası eksik kalmış. İnternetten bunu sildiniz, meclis tutanaklarını ne yapacaksınız? Meclis tutanaklarını da sildiniz, yok ettiniz. Sezgin Tanrı kulunu mu ortadan kaldıracaksınız? Ali Babacan'ı mı yok edeceksiniz? Herkesten ricam, bu aralar biraz revaçta, televizyon ekranına çıkartmayı seviyor insanlar. Zaten herkesin hakkıdır, çıkan, isteyen çıksın konuşsun. Ali Babacan'a ne olur ekranda bunu paylaşan arkadaşlarım, lütfen sorun. Sorun bunu. Deyin ki efendim, yani siz bu dönemin ekonomi direksiyonunda olan kişisiniz. Böyle bir para çıktı mı, verildi mi, verilmesi düşünüldüyse sonra ne oldu? Meclis tutanaklarına inanmayan en azından onun sözlerine de bakabilirim. Üstelik bugün siyaseten muhalif konumda yer alan bir insandan bahsediyoruz. Ama Türkiye'de öyle bir medya var ki şu anda ana muhalefet bloğunu parçalamakla uğraştığı için gerçekle uğraşmaya zaman bulamıyor. Uzunca bir süredir yaptığı gibi yalanla dolanla saçma sapan şeylerle uğraşıyor. Ama buna bakıyorsunuz ortada. O zaman bizim uğraşacağımız şey Siyasi çapsızlığın bütün dünyada, evrende, kainatta, kozmosta nasıl yayıldığını görmek ve bununla mücadele etmek. Yani bu gerçekleri ısrarla anlatmaktan vazgeçmemek. Sürekli olarak bunları söylemek. Yalan söylüyorsun kardeşim. Yalan bu dediğin. Bak yaşanmamış, olmamış. Böyle bir şey yok. Ben hatırlıyorum. Benim hafızamdan silemezsin. Bir muhabir olarak bunu biliyorum nasıl yaşandığını. Ama daha önemlisi meclis tutanaklarında var. Hani sen parlamenter demokrasinin, bugün Türk tipi hükümet, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diyorsun ama sonuçta parlamentonun varlığına inanıyorsun. 15 Temmuz'da saldırıya uğrayan, meclisin bütünlüğüne, milletin karar verici noktasına o saldırının gerekçesi olarak bütün dünya liderlerine gezdirdin mecliste saldırıya uğrayan o yeri. O zaman parlamentonun mehabetine inanıyorsun, o zaman buna da inanacaksın. Buna da inanacaksın. Yani evrensel siyasi çapsızlığa pabuç bırakmayacağız. Burada kim ne derse desin, isterseniz Kiriakos Mitsotakis'i koyun, yani ülkesinin azalan gelirlerini halkına nasıl anlatacağını bilemediği için abuk sabuk şeylere sığınan Mitsotakis'i koyun, isterseniz dünyanın bir yerinde yaptığı yalan dolan 26 yıllık faşizan iktidarını korumak için halkın tepesine çöken, interneti kapatarak seçim gecesini sonlandıran, en önemli siyasi muhalifinin ülkeden çıkmasına yol açan ama bütün bunları özgürlük adı altında yapan, özgürlüğü böyle tanımlayan Lukashenko'ya sorun. İsterseniz dün katıldığı radyo programında eğer seçimi ben kaybedersem Çin Amerika'yı istila edecek ve Amerikalılar Çince konuşmaya başlayacak çapsızlığını sergileyen Donald Trump'a sorun. Ha, soruyu eğer çoğaltmak isterseniz mesela bizde de şunu sorabilirsiniz. Ya ne oldu? Ayasofya'da 350 bin insanın katılımıyla kılınan cuma namazı istediğiniz etkiyi sağlayamadı mı? Eğer sağlasaydı bugün bunun peşinden gitmezdiniz değil mi? Ama şu anda gidiyorsunuz. Çünkü ülkede ekonomi sizin söylediğiniz yalanlarla saklanamayacak şekilde çökmüş durumda. Üstelik ülkede iç siyasete, dış siyasete baktığınız zaman sizin geçmişte her türlü hakareti ettiğiniz, sizin ve ortağınızın her türlü hakareti ettiğiniz insanları bugün yerli ve milli olarak niteleyip oy oranınızı, kitlenizi genişletmeye çalışıyorsunuz. İç siyasette böyle çöktünüz, dış siyasette kimseye dert anlatamıyorsunuz ve bunun için sarıldığınız şey IMF'ye verildiğini iddia ettiğiniz 5 milyar dolar mı diye sorun. Nereden bakarsanız bakın, siyasi çapsızlık evrensel bir şeydir ve bütün çapsız liderler kullanır bunu. Çünkü siyaseten sizin halka vereceğiniz bir şey yoksa mecburen yalanlara sığınırsınız. Aklınıza gelir, bir anda ağzınızdan çıkar ve dersiniz ki Çin Amerika istila edecek ya. Gerçekten bir sabah kalkacağız, bütün Amerikalılar Çince konuşmaya başlayacak. Ya da şöyle diyebilirsiniz, geçmişin intikamını alıp kitlenizi, size koşulsuz biat eden kitlenizi ikna edebilmek için bir gün bize Türkçe öğrettiler, Latin harfleriyle yazmaya başladık, bir sabah kalktık, hepimiz cahiliz. Nereden tutarsanız tutun, bu iş evrensel. Mücadelesi de evrensel olmak zorunda. Ve yılgınlığa zerre kadar mahal vermeden yürütülmeli. 1999 yılında bugün, tam da bugün 12 Ağustos günü, biz en önemli şairlerimizden birini kaybettik. Can Baba'yı, Can Yücel'i kaybettik. Ardından Can Baba olarak anılmasının gerekçeleri, söylemindeki sertlik, derdini çok net anlatabilmesi, her şeyi çok daha rahat pat diye söyleyebilmesi, hani bir mahkeme tutanağına geçen sözlerindeki gibi neye ne dendiğini açık açık söyleyebilmesi olduğu kadar, şiirlerindeki o yalın hal de aynı zamanda. Ben de istedim ki bugün Can Baba'yı anarak bitirelim yayını. Çünkü hayatlarımız çok yoksullaşıyor, doğru. Yani o yoksulluğun içinde siyasetle, ekonomiyle debelenmek, eyvallah bunların hepsi tamam da hayatımızı bir parça daha rafine hale getirebilmek mümkün. İstedim ki onu anarken, geçen yıl yine bir anma yapmıştık. Benim çok sevdiğim bir şiirini okumuştum size. Eşine Güler Hanım'a, bence yazılmış en güzel aşk dizelerinden ikisidir. Yani orada anlattığı kadın tasviri çünkü çok önemli. Yaşamak düğünse sen orada gelindin. Seni soydum Güler, dünyayı giyindim diyor yani. Onunla anmıştık. Bugün de istedim ki Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Milli Eğitim Bakanı, hani biz klasikleri falan konuşuyoruz, onun çevirdiği klasikler bile var hayatımızda. Hasan Ali Yücel'le birlikte analım onu. Her zaman yaptığımız gibi şairin sözünün üzerine söz söylemek haddimiz değil. O yüzden ben yayını kapatayım. Ondan sonrasında ben derdimi anlatayım. Can Baba'ya bırakalım. Sizden ricam, yayına lütfen abone olun YouTube'dan izleyenler. Beğen tuşunu tıklamadan çıkmayın yayına. Zor değil ya, bunu yapabilirsiniz. Hakikaten çok basit. Bana bu yayınla ilgili bir şey soracaksanız unsal@unsalunlu.com adresinden ulaşabilirsiniz. Patreon'da bu yayını destekleyebilmek için kullanabileceğiniz mecralardan bir tanesi. Bir saat sonra bu arada gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız oraya da beklerim. Gelirsiniz, hayatımızı konuşuruz. Yok, benim vaktim yok, bugün takılamayacağım derseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam ben yine buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim diyelim ve Can Baba'ya bırakalım sözü. Çünkü onun anlattığı, onun söylediği bu sözler sadece babaya olan özlemi değil, aynı zamanda özlemin ne kadar naif, ne kadar yalın, ne kadar basit anlatılabileceğini de gösteriyor bize. Diyor ki Can Baba, hayatta ben en çok babamı sevdim. Karaçalılar gibi yerden bitme bir çocuk, çarpık bacaklarıyla ha düş daha düşecek, nasıl koşarsa ardından bir devin, o çapkın babamı ben öyle sevdim. Bilmezdi ki oturduğumuz semti, geldi mi de gidici hep, hep acele işi. Çağın en güzel gözlü marif müfettişi. Atlas'tan bakardım nereye gitti. Öyle öyle ezberledim gurbeti. Sevinçten uçardım hasta oldum mu. Kırkı geçerse ateş çağırırlar İstanbul'a. Bir helalleşmek ister elbet değil mi oğluyla? Tifoyken başardım bu aşk oyununu. Oh dedim, göğsüne gömdüm burnumu. En son teftişine çıkana değin, koştururken ardından o uçmaktaki devin, daha başka tür aşklar, geniş sevdalar için açıldı nefesim, fikrim, can evim. Hayatta ben en çok babamı sevdim. Nur içinde yatsın, tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.